Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Milan Kundera 1. Kaset 1. Yüz Can Yayınları 4. Basım 1991 Türkçe'ye çeviren Erhan Bener Altın Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülay Kışlalı Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Ünlü Çek yazarı Milan Kundera'nın Fransa'ya göçtükten sonra orada yazdığı ilk roman. Bir kahvede servis yapan güzel göçmen kızı Tamina, hiçbir şeyin hiç kimsenin yerini tutamayacağı ölmüş kocasının anısının giderek bulanıklaşmasına karşı umutsuz bir savaş veriyor. Onun öyküsü bu kitabın iki temel gerçeğini yansıtıyor. Çekoslovakya'da yaşanan o trajik deney, yani ünlü Prag Baharı, ardından Sovyet işgali ve batıdaki yaşam. Kundera kuşkulu bir bakışla dolaşıyor bu gerçekler üzerinde. Bağımsız gibi görünen 7 bölüm var bu kitapta. Bu bölümler bir yolculuğun aşamaları gibi birbirini izliyor. Aynı durumlar, aynı sorular, müzikteki crescendo gibi bir tek görüntüde birleşiyorlar. Mizah yoğun bir hüzünle birlikte gelişiyor. Her an gülünç bir pandomime dönüşebilecek erotizmin incilebilirliği ve bunun getirdiği şaşkınlık. Ve sonuna doğru bir koşuya dönüşen tarih. Unutuşun tanrılarına adanmış yazarın ve ülkesinin kaderi konusunda düşünceler, düşünceler. 1948 yılı Şubat'ında Komünist Partisi Başkanı Clement Gottwald, Prag'da eski kentin en büyük alanında toplanan yüz binlerce hemşerisine söylev vermek üzere barok stili bir sarayın balkonuna çıktığı zaman bu olay Bohemia tarihinde eşine ancak bin yılda birkaç kez rastlanabilen türden ve ülkenin kaderini etkileyen büyük bir dönüm noktası oluyordu. Gottwald'ın çevresini arkadaşları sarmıştı ve yanında, çok yakınında Clementis duruyordu. Hava soğuktu, kar yağıyordu. Gottwald'ın başı açıktı. Clementis, göz yaşartıcı bir sevgi gösterisiyle başındaki kürk şapkayı çıkarıp Gottwald'ın başına koydu. Partinin propaganda bölümü, Gottwald'ın başında kürk şapka, çevresi arkadaşlarıyla sarılı olarak balkondan halka seslenirken çekilen resimlerinden yüz binlerce bastırarak dağıttı. Komünist Bohemia tarihi işte bu balkondan başlamıştır. Bütün çocuklar afişlerde, el kitaplarında ya da müzelerde görmüş oldukları bu fotoğrafı bilirler. 4 yıl sonra Clementis ihanetle suçlandı ve asıldı. Propaganda bölümü pek tabii onu hemen tarih sayfalarından ve resimlerden çıkarıp attı. O günden beri Gottwald balkonda tek başına görünmektedir. Clementis'in durduğu yerde artık sarayın boş duvarlarından başka bir şey yoktur. Clementis'ten Gottwald'ın başındaki kürk şapkadan başka bir şey kalmamıştır. Şimdi 1971'deyiz ve Mirek şöyle diyor. İnsanın iktidara karşı savaşı mı, belleğin unutuşa karşı savaşı mıdır? Böylece arkadaşlarının ihtiyatsızlık olarak nitelendirdikleri davranışlarını haklı göstermeye çalışıyordu. Büyük bir özenle günlüğünü tutuyor, yazışmalarını saklıyor, ülkedeki durumu tartıştıkları toplantıların tutanaklarını tutuyor ve bu durumun nasıl sürüp gidebileceğini düşünüyordu. Arkadaşlarına anayasaya aykırı hiçbir şey yaptığım yok diyordu. Gizlenmek ve kendini suçluluk duygusuna kaptırmak bozgunun başlangıcı demek olurdu. Birkaç gün önce yapım halindeki bir yapının çatısında yapı işçilerinden oluşan ekibiyle çalıştığı sırada aşağıya bakmış ve başı dönmüştü. Dengesini yitirmişti. İyi, tutturulamamış bir putrel düşüşünü önlemişti ama o putrel de yerinden kurtuldu ve Mirek'i putrelin altından güçlükle çıkarabildiler. İlk bakışta ağır yaralı görünüyordu ancak bir süre sonra kolundaki basit bir kırıktan başka bir şey olmadığını anlayınca büyük bir hoşnutlukla birkaç hafta dinlenme izni alabileceğini, Böylece o güne kadar uğraşacak vakit bulamadığı işlerini yoluna koyma olanağını bulabileceğini düşündü. Sonunda o da daha ihtiyatlı olan arkadaşlarının görüşlerine katılmak zorunda kalmıştı. Her ne kadar anayasa konuşma özgürlüğünü güvence altına alıyor idiyse de, yasalar devletin güvenliğini sarstığı varsayılan tüm davranışları cezalandırmaktaydı. Şu ya da bu sözün güvenliğini sarsacak nitelikte olduğunu ileri sürerek devletin ne zaman yaygara koparmaya başlayacağı ise hiç bilinmezdi. Bu yüzden tehlikeli sayılabilecek belgelerini güvenilir bir yere götürüp saklamaya karar verdi. Önce Zdena ile olan sorununu çözümlemek istiyordu. Kadının oturduğu kente telefon etti ama bir türlü bağlantı kuramadı. Bu yüzden de 4 gün kaybetti. Ancak bir gün önce konuşabildi onunla. Kadın bugün öğleden sonra onu bekleyeceğine söz verdi. Mirek'in 17 yaşındaki oğlu karşı çıktı. Mirek bir kolu alçılı olarak araba kullanamazdı. Gerçekten de arabayı kullanmakta oldukça güçlük çekti. Alçılı kolu göğsünün üstünde bir eşarba sarılı, güçsüz ve işe yaramaz bir halde sallanıp duruyordu. Vites değiştirmek gerektiğinde Mirek direksiyonu salıvermek zorunda kalıyordu. Zdena ile 25 yıl önce bir ilişkisi olmuştu ve bu dönemden belleğinde ancak birkaç anı kalmıştı. Buluştukları bir gün bir de ne görsün, kadın mendiliyle gözlerini silerek burnunu çekip durmuyor mu? Neyim var diye sordu. Kadın bir gün önce bir Rus devlet adamının ölmüş olduğunu söyledi. Zdanov, Arbuzov ya da Masturbov adında biri. Gözlerinden inen sel gibi yaşlara bakılırsa bu Masturbov'un ölümü onu kendi öz babasının ölümünden daha çok etkilemişti. Olmuş muydu böyle bir şey gerçekten, yoksa kadının Masturbov'un ölümü için döktüğü gözyaşları onun kadına karşı bugün duyduğu nefretten ötürü uydurduğu bir öykü müydü? Hayır, bu olay gerçekti ama bu gözyaşlarını inanılır ve gerçek kılan o günkü koşulları bugün anımsayışı ve bu anının bir karikatür gibi inanılmaz görünmesi de son derece doğaldı. Onunla ilgili bütün anıları böyleydi işte. Örneğin bir gün bir kez bir apartmanda sevişmişler ve aynı tramvaya binerek birlikte dönmüşlerdi. Mirek bu sevişmeleri tümüyle unuttuğunu ve bu çiftleşme sahnelerinden bir saniyesini bile anımsamasının artık olanaksız olduğunu sevinçle ayrımsadı. Zdena tramvayda sıranın bir ucuna oturmuştu. Tramvay sallanıyordu. Somurtkan, kapalı ve şaşılacak derecede yaşlı bir yüzü vardı. Niye bu kadar keyifsiz olduğunu sorduğunda, sevişmelerinden hoşnut kalmadığını, kendisiyle bir entelektüel gibi seviştiğini söylemişti kadın. O günkü politika dilinde entelektüel sözcüğü hareket anlamı taşımaktaydı. Yaşamı anlamayan ve halktan kopuk insanları tanımlıyordu bu sözcük. O günlerde bir kısım komünistlerce asılan öteki komünistler bu sözcükle aşağılanmışlardı. Ayaklarını sıkıca yere basanların tersine bunların havalarda dolaştıkları söyleniyordu. Demek ki bir anlamda yer ceza olarak onların ayaklarının üzerine basmasını kabul etmemiş ve onlar böylece toprağın biraz yukarısında asılı kalmışlardı. Zdena onu bir entelektüel gibi sevişmekle suçlarken ne demek istemişti acaba? İster şu ister bu nedenle olsun kadının ondan hoşnut kalmadığı açıkça görülüyordu ve o en soyut bir ilişkiyi tanımadığı Masturbov'la ilişkisinde olduğu gibi duyguların en somut görünümüne dönüştürmeyi gözyaşı seliyle maddeleştirerek becerebildiği gibi en elle tutulur bir davranışa soyut bir anlam vermeyi ve hoşnutsuzluğunu politik bir terimle açıklamayı da iyi biliyordu. Dikiz aynasından baktı ve deminden beri hep aynı binek arabasının arkasından gelmekte olduğunu fark etti. O ana kadar izlendiğinden hiç kuşkusu olmamıştı. Çünkü şimdiye dek ötekiler örnek bir gizlilik içinde hareket etmişlerdi. Bugün köklü bir değişiklik olmuştu demek. Var olduklarını anlamasını istiyorlardı artık. Prag'dan 20 kilometre kadar ötede kırların ortasında büyük bir bahçe duvarı ve duvarın gerisinde onarım bakım atölyeleriyle bir servis istasyonu vardı. Orada çok iyi bir dostu çalışmaktaydı. Ona arabasının arızalı kontak motorunu değiştirtmek istiyordu. Arabasını üzeri kırmızı beyaz çizgilerle boyalı, inip kalkan bir parmaklıkla kapanmış bulunan giriş yerinin önünde durdurdu. Yan tarafta iri yarı bir kadıncağız duruyordu. Mirek kadının parmaklığı kaldırmasını bekledi. Oysa o kımıldamaksızın uzun uzun kendisini süzmekle yetindi. Kornasını öttürdü ama boşuna. Başını kapıdan uzattı, seslendi. "Sizi daha tutuklamadılar mı?" diye sordu şişman kadın. "Hayır, henüz tutuklamadılar," diye yanıtladı Mirek. "Parmaklığı kaldırabilir misiniz?" Kadın dalgın bakışlarla yine uzun uzun süzdü onu, esnedi ve kulübesine döndü. Bir masanın arkasına geçip oturdu ve bir daha dönüp bakmadı bile. Bunun üzerine Mirek arabasından inerek parmaklığın yanından dolaşmak zorunda kaldı. Atelyenin bulunduğu yere kadar giderek tanıdığı tamirciyi aradı. Arkadaşı onunla birlikte döndü ve Mirek'in arabasıyla birlikte avluya girebilmesi için parmaklığı kaldırdı. Şişko kadın hala aynı dalgın bakışlarla kulübesinde oturmaktaydı. "Anladın mı? Televizyonda çok göründün de ondan bu," dedi tamirci arkadaşı. "Bütün bu kadıncıklar seni tanıyor." "Kim bu?" diye sordu Mirek. "O zaman Bohemya'nın Rus ordusunca istilasının ve ülkeyi işgal edenlerin her yerde etkinliklerini göstermekte oluşlarının bu kadın için olağanüstü bir durumun işareti sayıldığını öğrendi. Kendisinden üstün durumdakilerin, ki herkes ondan daha üstün durumdaydı, en küçük bir suçlamayla işlerinden, güçlerinden, mevkilerinden olduklarını, ekmeklerinin ellerinden alındığını görüyor ve bu ona kösnül bir coşku veriyordu. Bu yüzden kendi kendisini muhbirlikle görevlendirmişti. İyi ama nasıl oluyor da hala kapıcı olarak kalıyor, hala terfi etmiyor. Tamirci güldü. Ona kadar saymasını bile bilmez. O yüzden ona başka bir iş vermeleri olanaksız. Muhbirlik hakkının bulunduğunu yinelemekten başka bir şey yapamıyorlar ve bu da onun için terfi yerine geçiyor. Tamirci motor kapağını kaldırıp motora baktı. Mirek birden yanı başında bir adamın durmakta olduğunu fark etti. Adamın gri bir ceketi, beyaz bir gömleği, kravatı ve kahverengi bir pantolonu vardı. Kalın boynunun, şiş suratının üstünde maşa çekilerek kıvrılmış gri saçları dalgalanıyordu. Ayakta öylece dikilmiş, kalkık motor kapağının altında eğilmiş duran tamirciyi izliyordu. Az sonra tamirci de fark etti adamın varlığını. Doğruldu, sonra "Birini mi arıyordunuz?" Kalın boyunlu, şiş suratlı adam "Hayır, kimseyi aramıyorum," diye karşılık verdi. Tamirci yeniden motorun üstüne eğilirken şöyle mırıldandı. Prag'da St. Vangelis alanında adamın biri kusuyordu. Bir başkası önünden geçerken hüzünlü bir tavırla ona baktı, başını salladı ve "Sizi nasıl anladığımı bir bilseniz," dedi. Allende'nin öldürülmesi Bohemya'nın Ruslarca işgalinin anısını çabucak sildi. Bangladeş'teki kanlı toplu kırım Allende'yi unutturdu. Sina çöllerindeki gürültülü savaş Bangladeş sızlanmalarını bastırdı. Kamboçya'daki toplu kırım Sina'yı unutturdu ve böylece her şeyin herkes tarafından tümüyle unutulmasına kadar olaylar sürüp gitti. Tarihin henüz ağır ağır yol aldığı çağlarda az sayıdaki olaylar belleklerde rahatça yer ediyor ve önünde özel yaşamın çekici serüvenlerinin izlendiği bir arka fon perdesi oluşturuyordu. Günümüzde zaman büyük adımlarla ilerliyor, tarihi olaylar bir gecede unutuluveriyor, hemen ertesi sabah bir yenisinin çığ damlacıkları parıldamaya başlıyor ve artık öykücünün anlattıklarına bir fon perdesi oluşturmaktan çıkıp, özel yaşamın o tek düze bayağılıkların arka planda aldığı bir perdede oynanan çok şaşırtıcı bir serüvene dönüşüyor. Tek bir tarihi olay yoktur ki herkes tarafından bilindiği ile sürülebilsin. Benim bundan birkaç yıl önce geçmiş olaylardan sanki aradan bir yıl geçmiş gibi söz etmem gerekiyor. 1939'da Alman ordusu Bohemya'ya girdi ve Çek devleti bir varlık olmaktan çıktı. 1945'te Rus ordusu Bohemya'ya girdi ve ülke yeniden bağımsız cumhuriyet diye adlandırılmaya başladı. İnsanlar Almanları kovan Ruslara karşı hayranlık duymaktaydılar ve Çek Komünist Partisi'ni onların sağ kolu saydıklarından sevgilerini partinin üstünde topladılar. Öyle ki 1948'de komünistler kan dökerek ya da zor kullanarak değil, ulusun hemen hemen yarısının sevinçli alkışları arasında iktidarı ele geçirdiler. Üstelik dikkat buyurulsun, bu sevinç çığlıkları atan yarı ulusun en canlı, en zeki ve en iyilerinden oluşuyordu. Evet, kim ne söylerse söylesin, en zeki olanlar komünistlerdi. Göz kamaştırıcı bir planları vardı. Tümüyle yepyeni bir dünyanın planıydı bu ve orada herkese yer vardı. Onlara karşı olanların ise sadece yerleşik düzenin delik deşik olmuş bir kilotu andıran yapısını yamamak için kullanmak istedikleri eskimiş, yıpranmış, sıkıcı birkaç ahlak kuralından başka vaat edecekleri büyük bir düşleri yoktu. Bu bakımdan coşkularının bu göz kamaştırıcı plandan yana olanların ılımlılar ve ihtiyatlılar üzerinde kesin bir başarı kazanmaları şaşırtıcı değildi ve düşlerini herkes için adalet ülkelerini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. Yeniden altını çiziyorum, ülkü ve herkes için, çünkü insanoğlu yaratılışından beri bu ülküye, bu içinde bülbüllerin şakıdığı bahçeye, bu içinde dünyanın insanlara ve insanların öteki insanlara karşı bir yabancı olarak karşı çıkmadığı, tersine dünyanın ve bütün insanların tek ve aynı maddeden yoğrulduğu bir uyum ülküsüne yürekten bağlıdırlar. Orada herkes Bach'ın güzelim füglerinden birinin bir notası gibidir ve kim ki öyle olmak istemez, işe yaramak, anlamsız bir kara nokta olarak kalmaya ve ensesinden yakalanıp bir bit gibi iki tırnak arasında ezilmeye hükümlüdür. Kimileri ülkü için gerekli yaratılışta olmadıklarını hemen anladılar ve yurt dışına gitmek istediler. Ancak ülkü yapısı gereği herkes için ortak bir dünya olduğundan gitmek isteyenler ülkeye karşı çıkıcılardan olduklarını kanıtlamış sayılarak yurt dışı yerine parmaklıkların arkasına gönderildiler. Ötekiler binlerce ve on binlercesi aynı yolu tutmakta gecikmediler. Bunların arasında Kürk şapkasını Godwald'a sunmuş olan Dışişleri Bakanı Clementis gibi komünistler de bulunuyordu. Sinema perdelerinden utangaç aşıklar el ele verirlerken, zina basit yurttaşlardan kurulu onur mahkemeleri tarafından şiddetle cezalandırıyor, bülbüller ötüşlerini sürdürüyor. Clementis'in gövdesi insanlığın bu yeni sabahını muştulayan çanlar gibi İki yanına sallanıp duruyordu boşlukta. Ve işte o zaman bu genç, zeki ve ödünsüz kişiler birdenbire o geniş eylem dünyasında terk edilmişler gibi garip bir duyguya kapıldılar. Ve devrim, kendine özgü yaşamını yaşamaya, kendisi için kabul edilmiş bulunan düşüncelere benzemekten uzaklaşmaya ve kendisini dünyaya getirmiş olanlarla ilgilenmeye başladı. Ve bu genç ve zeki kişiler devrimin arkasından koşmaya, bağırıp çağırmaya, kınamaya başladılar. Eğer bu yetenekli ve ödünsüz insanlar kuşağı üzerine bir roman yazsaydım, başlığını yitirilen eylemin arkasından koşanlar koyardım. Tamirci motorun kapağını kapatıyor ve Mirek ne kadar borcu olduğunu soruyor. Gönlünden ne koparsa diyor tamirci. Mirek direksiyonun başına geçiyor, heyecanlı. Yolculuğunu sürdürmeye hevesi kalmamış. Tamirciyle kalmayı yeğlerdi. Birbirlerine gülünç öyküler anlatırlardı. Tamirci pencereden arabanın içine uzanarak dostça bir dirsek vuruyor. Sonra parmaklığı kaldırmak için kapıcının kulübesine doğru yürüyor. Mirek önünden geçerken de bir baş işaretiyle servis istasyonunun giriş yerine park etmiş arabayı gösteriyor. Kalın boyunlu ve kıvrılmış saçlı adam açık duran kapıya yaslanarak öne eğiliyor, Mirek'e bakıyor. Direksiyondaki adam da gözlüyor onu. Her iki adam da Gözlerini yüzsüzce ve küstahça dikmişler üstüne ve Mirek yanlarından geçerken onlara aynı biçimde bakmak için kendini zorluyor. Onları geçtikten sonra dikiz aynasından bakıyor ve kapıdaki adamın arabaya bindiğini ve arabanın kendisini izlemek için yarım dönüş yaptığını görüyor. Herhalde kendisi için tehlikeli olabilecek kağıtlardan bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyor. Eğer Zidena ile telefonda konuşmayı beklemeden hastalığının daha ilk günü bu işi yapmış olsaydı, kağıtları belki de tehlikesizce taşıyabilirdi. Ne var ki Zidena'yı görmek için yapacağı bu yolculuktan başka bir şey düşünecek halde değildi. Gerçekte bunu yıllardan beri düşünüyordu. Ancak şu son haftalarda daha fazla bekleyemeyeceğini hissediyor, çünkü yazgısı büyük adımlarla sonuna doğru yaklaşmaktadır. Bu sonun güzel ve kusursuz olması için her şeyi yapması gerekmektedir. Zidena ile ilişkilerini kestiği günlerde, ilişkileri aşağı yukarı 3 yıl sürmüştü, baş döndürücü bir sonsuz özgürlük duygusuna kapılmış ve birden bütün işlerinde başarılı olmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra güzelliği kendisine güven veren bir kadınla evlenmişti. Sonra Venüs'ü ölmüş ve oğluyla pek çok başka kadının kendisine dikkat, ilgi ve hayranlık duymasına yol açan sevimli bir yalnızlık içinde kalmıştı. Aynı zamanda bilimsel araştırma alanında da kendini kabul ettirmeyi başarmıştı ve bu başarısı onu kurtarmıştı. Devletin kendisine gereksinmesi vardı ve bu yüzden henüz kimsenin cesaret edemediği bir dönemde devlete karşı alaycı tavırlar takınmayı göze alabiliyordu. Yavaş yavaş devrimin ardından koşanlar etkin olmaya başladıkça o da gitgide daha sık televizyon ekranlarında görünmeye başladı ve tanınmış bir insan olup çıktı. Rusların gelişinden sonra inançlarını yadsımayı kabul etmemesi üzerine işinden atıldı ve sivil polisler çevresini sardı. Bu da onu kırmadı. Yazgısına vurgundu ve felakete doğru yürüyüşü bile ona soylu ve güzel görünüyordu. Beni iyi anlayın, kendisine vurgundu demedim, yazgısına vurgundu. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Ona öyle geliyordu ki yaşamı özellik kazanmış ve birden tümüyle kendine özgü ilgiler edinmiştir. Bunları Mirek'inkilerle karıştırmıyordu. Benim yazgıya dönüşen yaşam deyimiyle anlatmak istediğim budur. Yazgısı Mirek için küçük parmağını bile kımıldatmak niyetinde değildi. Onun mutluluğu, güvenliği, iyiliği ve sağlığı için. Oysa Mirek, yazgısı için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Yüceliği, açıklığı, güzelliği, biçimi ve kavranabilir bir anlamı olması için. Kendisini yazgısına karşı sorumlu buluyordu ama yazgısı ona karşı sorumluluk beslemiyordu. Yaşamıyla olan ilişkisi bir yontucunun yaptığı yontuya ya da bir romancının yazdığı romana karşı davranışına benziyordu. Bir romancının yazdığı roman üstünde yeniden çalışabilmesi onun en dokunulmaz hakkıdır.